أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En'am suresinin huzurundayız. Elhamdülillah. En'am suresini öğrenmeye başladık. Elhamdülillah. En'am suresinde Allah söze böyle başlıyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah ki hamde layık Allah, övülesi, methü sena edilesi Allah, bu konuda tek yetkili, tam yetkili Allah, bütün gökler ve yeryüzünü yaratan, bir de karanlıklar ve nuru ortaya koyan Allah'tır. Ama kafirler tutmuşlar, ona ortak, ona benzer, ona yakın, onun gibisini, ona denk tutulacak, onunla beraber kılınacak birilerini arıyorlar. Allah ki gökleri yaratsın, Allah ki yeri yaratsın, sonra da insanlar tutsunlar bir takım varlıkları, inkar edenler ama Allah'a denk tutmaya, onun gibi kılmaya çalışsınlar. Hamdolsun Allah'a, hamdolsun ki o Allah bizi topraktan yarattı, bütün insanları, baştan Adem atamı ve halen beni. Sonra beni ecelli kıldı Allah, zamana mahkum anlamında belki ama zamanla mukayyet. Ne zaman başıma neler geleceğiyle beni imtihana tabi tuttu. Bir dönem yaşayacak diye gönderdi beni. Yani süreli bir hayat verdi bana. Ebediyen dünyada hep kalmak üzere göndermedi. Yani zamanımı o ayarladı. Tek benim değil, bütün varlıkların zamanını da o ayarlar. Ama insanlar hala şek ve şüphe içindeler. Neden ki? Yine kuşkuya kapılıyorlar. Yine tereddüt içindeler. Oysa işte bu Allah, bütün göklerde de, yerde de ilah olan tek Allah'tır. Allah göklerde, Allah yerde, ne tarafta, neredeysek, neyi düşünüyor, neyle berabersek, başka ne hacet, başka söze ne hacet, Allah orada ve ben onun kulu kölesi olmak zorundayım. Allah da benim Rabbim ve ilahım. Öyle ki, hem esrarengiz yönleri, hem sır olan gizlilikleri, hem apaçık ortaya çıkanları, her şeyi, her şeyi yapılanları, edilenleri, kazanmaları ve kaybetmeleri, hepsini Allah bilir. Allah böyleyken, böyle bir Rab, böyle bir ilahken, işte böylece hamde layık bir Allahken, tutmuş insanoğlu, kendisine bu Rabbin, kendisinin Rabbi olan bu Allah'ın ayetleri gelir de, yine yüz çevirir, yine ilgisiz davranır. Nereye dayandığını, ne yaptığını düşünse yapmayacak aslında ama hem zalim hem cahil davranır. Hak ve hakikat kendisine ulaşınca, işte Allah sana bunu söylüyor denilince, o zaman yan çizmeye, ilgisini kesmeye başlar. Yalan sayar, kezzebe yapar. Yapsın bakalım. Bütün dalgası, numarası, alayı, maskaralığı, her şeyi yarın kendisine haber verilecek. Yani hesaba çekilecek o insan. Aslında şöyle bir düşünse insanlar. Yani nice çağlar boyu nice insanlar yaratılmış ve bir bir helak olup gidenler de var. Nuh kavminden inananlar gemiye binmişler, geri kalan helak olmuş. Gerçi o biraz alem, biraz amblem gibi olmuş. Yani sanki hep peygamberle beraber olanlar bir kurtuluş gemisinde, diğerleri helak olup gitmişler. Ad kavmi öyle değil mi? Hazreti Hud ile beraber olanlar kurtulmuş, gerisi helak olmuş. Semud öyle, Hazreti Salih ile beraber olanlar kurtulmuş, gerisi helak olmuş. Medyenler, Eykeller, Tübban kavmi, İsrailoğulları ya da babamın dedesinin babasına kadar bütün insanlar hep öyle olmamış mı? Ya Allah'ı ve Resulü'nü dinlemiş insanlar, öylece yaşayıp, öylece vefat edip, öylece cenneti hak ederek gitmişler bu dünyadan Değilse cehennemi hak edip cehennemin dibine, Allah'ın azap ve gazabına doğru gitmişler. Bir düşünse ya insanlar, nice çağlar boyu niceleri yaratılmış. Eğer onların şımarmaya hakkı olsaydı, şimdikilerden daha haklıydılar çünkü daha çok imkanları vardı. Yani Allah bize vermediği nice imkanları onlara verdiğini beyan ediyor 6. ayette. Dahası onlara sanki bol bol yağmurlar gönderilmiş her zaman. Ki öyle yağmurlar ki altlarında ırmak olarak akmış o sular. İstedikleri gibi taht-ı tasarruflarında, diledikleri gibi onlara hakim biçimde istediklerini yapar vaziyette yaşamışlar. Ama günahlarından dolayı helak hak etmişler. Allah onların yerine yenilerini yaratmış. Bunu düşünmüyor mu insanlar? Bu konuda kafa yormayacaklar mı? Ben neme güveniyorum? Neden şımarıyorum? Ne var beni bu hale getirecek? Nedir benim derdim? Demeli değil mi insanlar? Ama böyle demek nerede? Hatta şımarıklığın doruk noktasında farklı istekler başlıyor insanlarda. Olmaz efendimmiş. Peygamberliğine işaret lazımmış. Mesela diyelim örneğin şöyle gökten bir kitap indirmeliymiş. Onlar da görmeliymiş kitabı, kağıtta yazılı olmalıymış. Hatta ki o kitaba varıp herkes dilediği kadar eliyle de dokunmalılarmış. Sihir mi, değil mi, büyü mü, oldu mu, olmadı mı diye uykudalar mı, uyanık mı, uyutuldular mı ne olduğunu bilmek için bizzat müşahede etmelilermiş. Yani pozitivist bir mantıkla deneyden geçirerek duyu organlarına hitap eden bir peygamberlik ister olmuşlar insanlar. İstesinler sanki inanacaklarından mı? Hiç de öyle değil. Çünkü o istenen, kendisinden istenen Allah, isteyenleri de en iyi bildiğinden dolayı diyor ki, evet, diyelim istediğiniz gibi bir kitap indirdik gökten. Yani ki bu kitap üstelik kağıtlara yazılı olan bir kitaptı. Dahası ona ellerinizle dokundunuz. Sonra yine de kafirler diyeceklerdi ki, bu net, açık, ayan beyan bir sihir. Bakın görün siz de. Göğün, göktekilerin kitapla, defterle ne ilgisi var? Nedir yani bu iş? Nereden çıktı dercesine? Bunun bir sihir olduğunu yine iddia edecekler. Ama tabii insan inanmak istemezse ne bahaneler bulmaz mı değil mi? Dahası itirazları bitmedi. İstekleri tamam değil sanki bu insanların. Yani inanmak için bir mazeret olmayınca, bahane bulmak olunca devam edecekler. Dikkatinizi çekti mi sizin de hayatta böyle insanlarla baş başa kaldığınız, bazen salon muhabbetlerinde muarızınız durumunda olan bu tür insanların karşısında kendinizi buldunuz mu? Bir şeyler savunmaya çalışırlar. Dertlerini düzgün anlatamazlar aslında ama sizin belki kaçıncı defa dinlemiş olduğunuz bir konudur. Anlarsınız. Ve enine boyuna bir güzel adama cevabını, yani onun öyle olmayıp da vahye uygun şöyle olduğunu anlatırsınız. Daha sizin dediğiniz bitmeden, sözünüzün noktası gelmeden o bir başka konu bulmuş, kendince itirazını sürdürmüştür. Ve ki hiç de ilgisiz bir konu. Önce belki öküz ve deveden başlamıştır anlatmaya. Sonra çevirmiştir sözü, sürahi ve su bardağı demiştir. Olmazsa asfaltlar ve yollar, ya da dağlar ve ormanlar diye başlar. Ama o kendi dediğini demeye devam edecektir de ondan. Çünkü itiraz etmek için değil, kabul etmemek için yapıyor dahası bir sonraki aşama. Diyorlar ki, evet anladık, peygamber sen, senin peygamberliğini nereden anlayacağız? Seninle beraber bir melek gelse de kabul etsek, senin yanında olsun, melek de gelsin, senin peygamber olduğuna işaret, senin Allah'ın görevlendirdiği bir elçi olduğuna işaret olsun, bir melek gelsin seninle beraber diye itiraz ediyorlar. Sanki inanacaklar. Allah da uyarıyor. Rahman Allah, Rahim Allah. Öyle başladık ya ey Allah'ım senin adınla dedik ya, Allah ki ne Rahman, Allah ki ne Rahim. Çünkü rahmet ve merhamet olmasa niye uyarsındı? Alın öyleyse, siz istediniz, ben gönderdim diyecekti. Demiyor. Ya eğer ben melek gönderseydim, eğer biz melek indirseydik, çoktan işiniz bitirilirdi, bakıp çeken de olmazdı, işiniz çoktan görülmüş olurdu. Etmeyin, vazgeçin, meleğin gelmesini istemeniz sizin kabulünüz için bir şart değil. Yani melek olsa da kabul etmeyeceksiniz. Çünkü 9. ayet, biz melek gönderseydik, erkek olacaktı gönderdiğimiz melek ki kimi örneklerini biliyoruz. Helake gelen melekler erkek şeklinde gelmişlerdi Lut kavmine mesela. O zaman da bütün ümidiniz karışacak. Her işiniz allak bullak olacak. Kafanız, kafa yapınız, her şeyiniz yerinden oynayacaktı. Yani olur mu bu melek değil herhalde ama melekse kadın olacaktı. O hayır mı ama melekse ben onunkini örnek alamam ki gibi kendi kendinize yeni bir itiraz, yeni bir red modeli bulacak, geliştirecektiniz. Onların sorularını böyle hikaye ettikten sonra Allah 10. ayette peygamberimize bir teselli ama onun altyapısında da kafirlere ciddi bir tehdit gönderiyor sanki. Ya Rabbi bizi peygamberle birlik teselli bulanlardan ve de eyle kafirler de onlar da bu tehditten nasiplerini alsınlar da o kendi alaylarını, kendi düzensizliklerini, kendi yanlışlarını bıraksınlar. Öyle isteyelim Allah'tan. Der ki Allah 10. ayette, senden önce de nice peygamberlerle alay edilmişti. Sen bunu biliyorsun. Değilse şimdi öğrendin. Yani Allah'ın gönderdiği bir elçiyle, Allah'ın o elçiyi gönderdiği toplumun geçimsizliği söz konusuysa, bu ilk defa senin başına gelmedi. Nice çağlar boyu, nice peygamberler, nice toplumlara gelmişler. Ve de her biri böyle lüzumsuz, düzensiz itirazlarla karşılaşmış ve alay edilmişler onlarla. Her çeşidiyle ama. Yani çocuğu var diye alay edilmiş, çocuğu öldü diye alay edilmiş, karısından dolayı, kendisinden dolayı, söylediğinden dolayı, mesajından dolayı. Aslında devam eden ayetler bize şunu anlatacak. Aslında o insanların şahsıları ve şahsiyetlerinden dolayı alay edilmemiş. Ya peygamberlik görevleri onların alay konusu olmuş. Aklıma gelmişken şimdi söyleyeyim. Öldürüm kalırım o zaman unuturum belli olmaz. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz peygamber olmadan önce Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak Abdülmuttalib'in yetimi Muhammed olarak nasıl da saygındı değil mi? Bakın Kur'an'a sen önceden çok saygın böyle efendi dürüst yani dediği dinlenir bir adamdı. Ne oldu sana böyle denilen nice peygamberler var. Peygamberimiz bunun net örneklerinden birisi. Ama peygamber olunca neler demediler. Hatta Müslümanlar da eğer iyi bir Müslüman olmaya niyetlilerse bu ahlaka şimdiden hazır olsunlar. Mesela Abdullah bin Selam'dan söz edilir tarihte. Medine'deki Yahudilerden bir kabilenin çocuğu. Yahudi kabilelere mensup bir Müslüman. Geliyor aleyhissalatü vesselama diyor ki ya Resulallah ben seni Allah'ın Resulü biliyorum buna şehadet ediyorum. Allah'ı da kendisinden başka ilah olmaz bilerek Rabbim ve ilahım kabul ediyorum. Ama bildiğiniz gibi ben Yahudiydim. Ben bu Beni İsrail'denim, İsrailoğullarındanım. Onların arasında ciddi bir konumum, hoş bir makamım, mevkim vardı. Benim statüm herkesinkinden daha yüceydi, iyiydi, güzeldi. Herkesin beğendiği bir yerdeydim ama ben kavmimi bilirim. Onlar inkarcıdır. Onlar ne dediğini bilmez. İstersen şöyle yapalım. Nasıl diyor Peygamberimiz? Ben şöyle bir kenara saklanayım. Benim kavmimden ileri gelen birilerini çağır. Onlara beni bir sor. Ne diyecekler? Sonra da benim Müslüman olduğumu söyle. Bir de o zaman dinle ne diyecekler. Böylece onlara kendilerini anlatma imkanımız olsun dercesine bir teklifte bulunur. Aleyhissalatü vesselam da kabul eder. Çağırır onları. Der ki Abdullah bin Selam nasıl bilirsiniz? Aman derler. O mükemmel bir insan. Fevkalade, dürüst, tertipli, düzenli, ahlaklı, faziletli. Yani insandır, efendidir. O ki biz onu kendimize başkan biliriz, sözünü dinleriz, dediği yere gideriz, istediğini yaparız. Peki der Peygamberimiz, diyelim ki o Müslüman olsa, hayır kesinlikle olmaz derler. Çünkü bilirler ya kendi adamlarını, o adamın Müslüman olması mümkün değil onlara göre. Çünkü kafası öyle çalışan bir adam, ciddi hayrını şerini bilen bir adam Müslüman olmamalı ya onlarca. Abdullah bin Selam o ara açığa çıkar, der ki şahit olun, Allah şahit olsun ki ben şahit olma, şehit olma makamında eşhedü en la ilahe illallah diyorum. Siz de bunu bilin ki ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh deyince başlarlar kötülemeye. Zaten aptalın tekiydi, kafası çalışmazdı, anlamazdı, sevmezdik, bu adam adam değildi, ne dediğini bilmezdi, haindi, zalimdi, caniydi demeye başlarlar. Başlasınlar kendi kendilerini yemeye de başlarlar tabi o zaman elbette. İnsanlar dalga geçecekler. Peygamberden önce de olmuş bu. Ama Allah diyor ki, onların alayları, onların maskaralıkları, onların yaptıkları, ettikleri, onların bütün numaraları kendi aleyhlerine yarın onlara haber verilecek ve başlarına çorap örecek bu iş. Hep öyle oldu. Bütün imkanlarını eğer serkeşlikte, küfürde, isyanda, şirkte kullanmışsa insanlar, imkanları kadar azaba uğradılar. Bakın isterseniz, ayet 11. Bakın, gezin dolaşın, seyredin, yeryüzünde şöyle bir seyran edin. Sümmenzuru, sonra bir bakın bakalım, nezaret edin, kafa yorun. Keyfe kâne akibetul mükezzibin. Mükezzibin olanların, yalan sayanların, dalga geçenlerin akıbeti ne olmuş? Yani bireysel, toplumsal ya da ekonomik, sosyal veya siyasal, hukuki, ailevi ya da aklınıza gelen gelmeyen insanla ilgili her bir konuda bunu biz biliriz, Allah değil. Bunu ben sormadan yaparım çünkü benimki daha doğru, peygambere değil diyen insanların akıbetleri ne oldu bir bakın bakalım. Fabrikama kimseyi karıştırmam. Ben kurdum burayı. Yani eskiden insanlar put dikerler, sonra o putu kendi üzerinde hakim kılar ve dediğini dinlerlermiş. Neredeyse şimdi de öyle gibime geliyor. Kendileri bir yer, bir yurt, bir yuva açıyorlar. Kendileri bir teşkilat, teşekkül ortaya koyuyorlar. Ve de işte bu yıkılmamalı, bunun varlığı için ben varlığımı feda ederim diyorlar arkasından da. Aklın başından mı diyesim geliyor. Sesimi ulaştırabildiğim insanlara söyleyesim geliyor. Yani onu sen kurmuştun zaten. Niye kendini ona feda ediyorsun? Yani nedir hayat? Peki tekrar düşünsek, acaba çevremizdeki insanlar nasıl da yalancılar? Allah'a ve Resulüne rağmen nasıl yalan saydılar o işi de, kendilerine göre bir program çizdiler, ona göre yaşıyorlar. Düşünüyor musunuz? Yani nezaret edebildiniz, bakıp çekebildiniz mi? Ev konusunda, evlenme konusuna kadar, kadın konusunda, erkek konusuna kadar, çocuk konusunda, ana baba konusuna kadar, iyilik, güzellik, yücelik, yükseklik, ilerleme, gerileme, mutlu olma, mutsuz olma konularına kadar insanlar Allah ve Resulünden bigane, Allah ve Resulüne bağımsız bir hayat programıyla yalanın ta kendisi olanı, hayatın ta gerçeği diye yaşamayı kendilerine prensip edindiler de ne oldu sonuçta, sonuç? Onlar düşüne dursunlar. Biz de düşünelim ama Peygamber bize Allah'tan şöyle söylüyor şimdi. Ayet 12. Kul limen ma fis semavati vel ard. Bütün göklerde ve yeryüzünde olanlar, ne var ne yoksa hepsi kimin, kime ait? Göktekiler, o yıldız benim yıldızım, ben o yıldız kümesindeyken güneş, işte o zaman doğmuşum, benim burcum o. Sahip ol o zaman, verme kimseye. Ama dur bir dakika, nereye gidiyorsun, ölmek üzeresin herhalde, yıldızını nereye bırakıp gidiyorsun denilince ne diyecek o? Yıldız onunmuş. Hadi onun olsun bakalım. Peki güneş kimin? Ayla beraber. Ya da rüzgar kimin? Bulutla beraber. Gök kimin? Göktekilerle beraber. İkinci, üçüncü, dört, beş, altı, yedinci gökler kimin? İçindekilerle beraber. Dahası yeryüzündekiler de. Bu ev benim. Ciddi mi? Sıkı sarıl. Azı dişlerinle. Bir hocaefendiden söz edilir. Hani kimi insanlar oğlu kızı için veya evi kendisi için nazar değmesin diye kimi çabalar içine girerler ya, mesela şöyle el kadar küçücük bir kaplumbağa bulurlar, onu takmaya çalışırlar. Öyle güzel olurmuş, o korusun diye belki. Ya da başka başka boncuklar, iğde dalları, başka bir şeyler takmaya çalışanlar görürsünüz. Ama bunların belki en cazibi, en büyüğü, yeni yaptırdığı evin bir kenarına takılan kocaman bir at kafasıdır. Derisi kalmamış, eti hiç olmayan, sadece kemik, işte öyle bir at kafası. Bazen de öküz kafası bile olur boynuzlarıyla. İşte buna bir atıfta bulunarak o hoca efendi diyormuş ki vaazında, Müslümanlar aklınızı başınıza alın, nedir sizin bu yaptığınız yanlışlık? Siz evinizi nazardan korumak için at kafası takıyorsunuz. Söyleyin, o evi yaptıran siz değil misiniz? Evet. Peki siz evden daha kıymetli değil misiniz? Evet. O zaman o at kafasını alın da kendi boynunuza takın, öylece dolaşın diyormuş. Ne dersiniz? Yeryüzündekiler kimin? Ev senin de öyle mi? Sıkı tut, verme kimseye. Peki başka? Bu su, bu yol, bu dağ, bu ağaç hepsi senin mi? Yerdekilerin hepsi, yeryüzünün tamamı sana mı ait? Oysa bir vakitler Ağat da öyle diyordu. Semud da o iddiadaydı. Hayır efendim, benimdi diyorlardı. Hele Semud kavmine bir düşünsenize, bu toplumu sulayan suların hepsi bizim. Hayır, senin devene biz vermeyiz. Bir gün su onunmuş, bir gün bizim olacakmış. Böyle bir deveye biz tahammül edemeyiz. Her ne kadar o içtiği suyu bize süt olarak iade etse bile, hayır, onun varlığına tahammül edemeyiz diyorlardı. Tekrar dönüyorum başa. Söyleyin, bütün gökler ve içindekiler, bütün yeryüzü ve içindekiler kimin? Cevap istemiyor Allah. Zaten en bilen o. Bildirmek için soruyor. Soru sormak için değil, öğrenmek için değil. Dinliyoruz. Kul, tekrar diyor Allah. De ki, şunu söyle. Lillah, bütün gökler ve içindekiler, yerler ve içindekiler, hepsi Allah'ın. Ketebe ala nefsihir rahme. İşte o Allah, kendine rahmeti farz kılmıştır. Ben merhametli olacağım demiştir. Yani ben kendimi merhametli olmaya mecbur ediyorum demiştir. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ama Allah'ın kendisine merhametli kılma mecburiyeti, yani ne olursa olsun her şeye rağmen rahmet ve merhamet sahibi olma özelliğini kaybetmeyeceğini bize haber vermesi bizim şımarmamızı gerektirmiyor. Devam eden bölüm, yarın kıyamet günü mutlaka hesaba çekileceğimizi haber veriyor. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ La raybe fi. Kıyamet gün, o kıyam günü, o herkesin mezarlarından kalkıp Allah'ın huzurunda kıyamda ayakta duracakları gün, o gün kesinlikle herkes Allah'ın huzurunda toplanacaklar. Ve kesin, şüphesiz, mutlaka gerçekleşecek bir gün. Allah kendisine böyle rahmeti farz kılıyor bazen. Yazgı, bu kelime ketebeden dolayı yerindedir sanırım. Yani Allah kendisine rahmeti bir yazgı ediniyor. Ben rahmetli olacağım diyor. Ben merhametli olacağım. Bunu böyle bilesiniz. Fakat arkasından gelen bölüm bizi yine dengede tutuyor tabii. Bunu isterseniz Fatiha ile bir daha düşünün. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sonra Errahman Errahim. Rahmet ve merhametin anlaşılması konusunda neredeyse çepeçevre tüm benliğimizi kuşatan, İhata etmenin ötesinde de bir rahmet ve merhamet ifadesi olan iki kelime, iki isim, Allah'ın iki ismi, iki büyük isim, Er-Rahman ve Er-Rahim, Allah'ın adı olarak karşımıza çıkıyor. Allah ki Rahman ve de Rahim olarak ham kendisine layık olan, işte bu Allah dedik. Ama arkasından diyor ki Allah, Maliki Yevmiddin, ben öyleyimdir diye şımarmayın, şaşırmayın, unutmayın yapacağınız görevleri. Ben çünkü yarın din gününün, yapılan amellere karşılık verme gününün de sahibiyim. Ceza ve mükafat gününün sahibiyim. Öyleyse bunu göz ardı etmeden beni Rahman ve Rahim bilin diyor Allah. Bakıyoruz Kur'an'a. Bir bu ayet böyle Allah'ın kendisini zorunlu kıldığı konuyu anlatır. Bir de وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ayetini hatırlıyorum. Bir de Allah kendisine rızkı, rızık vereceğini farz kılıyor. Yani ne olursanız olun dercesine, ne yaparsanız yapın, itaat edin, isyan edin, çalışın, çalışmayın, uğraşın, didinin, bırakın, yatın, yuvarlanın, ne ederseniz edin, mutlaka size ayırdığım rızkı size ulaştıracağım diyor Allah. Yani benim üzerime farzdır, bir yasa, bir yazgıdır bu. Ben mutlaka rahmet ve merhamet sahibi olma özelliğiyle varım ve ben mutlaka razzak olma, rızık verme özelliğiyle varım diyor Allah. Yani bir sohbet ortamında konuştuğumun bilincindeyim. Böyle bir İslam'ı, Kur'an'ı öğretme havası falan değil içimden geçenler. Ondan dolayı rahatça konuşma imkanı versin Allah diye dua ediyorum. Düşündünüz mü? Şöyle bir yanlış var mı toplumsal planda düşününce? Allah diyor ki size rızkı vermeye kefilim. Bir başka kelimeyle söyleyelim. Ben sizin rızkınızı vereceğim mutlaka, bu konuda size garanti veriyorum. Allah rızık vereceğini garantiye bağlıyor. Ben diyor garanti ediyorum size mutlaka rızık vereceğim. Üstelik ayet ve hadislerden öğreniyoruz. Herkese kendi rızkı ulaşacak. Kimse kimsenin de rızkını engelleyemeyecekler. Peki bu tamam. Ya hidayet konusu nasıl? İsterseniz veririm. Ciddi ve samimiyseniz veririm diyor Allah o konuda da. Yani garantisi hidayete ulaştıracağım demiyor. Kesinlikle size cennet vaat ediyorum. Tamam, mutlaka siz garanti cennetliksiniz de demiyor. Ama garanti rızık sizi bulacak diyor. Hatta aleyhissalatü vesselam ecelden önce takip eder rızık insanı diyor. Tabii rızık gelmeden ecel gelir mi? Benim alacağım son nefes, benim yiyeceğim son lokma, benim içeceğim son yudum su, hepsi beni bulmadan ecel bana gelmez ki. Peki, buraya kadar herkes böyle bildiğini zannediyorum. Ama işin acayip tarafı şu, gerçekten hayretlerim şaşırıyor diyebilirim. Yani insanoğluna bakın ki ve de Müslüman olduğunu iddia eden bizler, Allah'ın garanti dediği konuda sanki garanti yokmuşçasına bütün benliğimizi ona vakfediyor, aman ha rızık peşindeyiz, ne olur ne olmaz çaresiz diyoruz. Allah'ın siz bilirsiniz garanti yok, çalışırsanız isterseniz veririm dediği konuda da sanki Allah garanti eylemiş gibi nasıl olsa garanti cennetliyiz diyoruz. Bu ne yanlış, bu ne hata, bu ne gaflet, anlamadım. Değil mi ama, siz anladınız mı? Öyle yapmıyor muyuz? İnsanlar ne olur ne olmaz canım, belli olmaz, bir günlük ömre iki günlük nafaka gerekir diye. Tamam deyin, anladım. Yani hadi diyelim belli olmaz dediniz. Yani çalışmak zorundayız. Hacer örneğini, Hacer anamız örneğini unutmamak zorundayız. Say modelini örnek almak zorundayız. Safa'ya gitmek, Merve'ye gitmek zorundayız. İkisi arasına gidip gelip rızık aramak ve sonunda zemzem bulmak durumundayız. Ben bunları niye yapıyorsunuz diye söylemiyorum. Yani neden dükkana gidiyorsunuz, neden ekmek alıyorsunuz, neden ekmek satıyorsunuz demiyorum. Ama dediğim şu, rızık konusunda Allah her şeye rağmen bir garanti diyor da, ama hidayet konusunda, cennet konusunda hiçbir garantimiz yokken neden sanki bu ikinci konuyu biz birincinin yerine, birinciyi ikincinin yerine değiştiriyoruz? Allah rahmet ve merhamet sahibi. Ama yarın hesaba çekecek bizi kesinlikle. İşte yarın hesaba çekeceğinde hesaba çekilecek insanların bir bölümünü şöyle tanıtıyor bu ayet. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Kendilerine yazık edenler, fehum la yu'minun, onlar inanmayanlar. Tersten okuyun isterseniz, inanmayanlar o gün kendilerine yazık edecekler. Siz bu kelimenin bir başka şeklini Kur'an'da sanırım sık duydunuz. Hani iki sahabi beraber olunca onu okuyup ayrılırlarmış diye duydunuz. Hani üç ayetli kısacık bir sure vardı ya, ama muhtevalı. Hatta İmam Şafii'den Allahu Alem nakledilir. Bütün Kur'an neredeyse olmasa bile sadece bu üç ayet hayatı idare etmeye kulluğa yeterli mesaj veriyor diyordu. Asr suresi. İşte innel insane lefî husur kelimesiyle illellezîne âmenû kelimesini burada da aynen hatırlıyoruz. Ellezîne hasirû enfusehum, hüsrandadır insan. Kendilerini hüsrana atanlar, fehum la yu'minun, onlar inanmayanlardır. Tersinden söyleyin, inananlar hüsrandan kurtulacaktır. İnanan, inancının gereğini yerine getiren, kendisi inanıp yaşadığı gibi başkalarına hakkı tavsiye eden ve bu konuda kendisine ve başkalarına sabrı tavsiye edenler hüsrandan kurtulacak, yazık etmekten kurtulacaklar da işte burada da onun tersi, yani Asr suresindekinin tersi deniliyor ki inanmayanlar hüsrana uğrayacak, yazık edecekler, cehennem boylayacaklar. Ayet 13. Ve lehu ma sekene fil leyli ven nehar. Ve huve semiul alim. Gündüz ve gece, ayetteki sırayla söyleyelim. Gece ve gündüz sakin olanlar, var olanlar, gece ve gündüzde meskun olanlar, işte onlar da Allah'ın. Ve o Allah Semi ve alimdir. İşiten bilen, duyan, haberdar olan, yani yarın hesaba çekecek olandır. Baş tarafı unutmadık. Çıkan kısımların özetini sunmuştuk. Tekrar hatırlayın birinci ayeti. Ne demişti Allah? Allah ki kendisine hamd olsun dediğimiz bu Allah. Halakas semavati vel ard idi, bir de vece ala zulümat ve nur idi. Yani semavat ve arzı yaratan, zulümat ve nuru, aydınlık ve karanlığı ortaya koyandı. Peki 12. ayette ne sordu Allah? Ne dedi? Bütün gökler ve yeryüzündekiler Allah'ın. 13. ayette ise gece ve gündüzdekiler Allah'ın dedi. Yani işin zaman ve mekan boyutu mu yoksa gündemde oluyor? Buna göre ilk ayete yeniden dönsek. Yani Allah'a hamdolsun ki o Allah semavat ve arzı ortaya koymuştur. Zulümat ve nuru ortaya koymuştur. Sonra ikinci ayetle huvellezî halakaküm min tîn, insanı da yaratan Allah'tır. Öyleyse sanki yeryüzünde Allah'ın dışında var olanlar, mahlukat ve mevcudat dediğimiz ya zaman, ya mekan, ya insan olarak üç ana grupta toplanabilir. Zaten dikkat ederseniz, mesela Kur'an'ın özü ve özeti sure olan Yasin suresinde Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine delalet eden ayetler, alametler ve işaretler üç ana grupta toplanır. Ve ayetül lehumul ardul meyte, birinci ayet grubu, ölü arazi diye söyleyebileceğimiz mekandır, topraktır, mekandır. İkinci ayet grubu ve ayetül lehumul leyl, zamandır, gecedir. Üçüncü ayet grubu ve ayetul lahum enna hamelna durriyetehum, yani insandır, tarihten bu yana neslen be neslen gelen insanlar. Sanki Allah zamanı ben yarattım, mekanı ben var ettim, sizi de ben yarattım, sadece bana kul olacaksınız zaman mekanda ey insanlar dercesine öyle bir giriş yaptığını zannediyorum şimdi bu ayetten sonra. Tekrar dönüp diyor ki ey insan, semavat ve arzdakiler kimin, senin mi benim mi? Yarışma benimle, benim onlar. Peki gece ve gündüzdekiler kimin? Onlar da benim ve ben işiten, bilen, duyan, haberdar olan, yani seni hesaba çekecek olanım. Bunu böylece anla. Gecede ve gündüzde sakin olanlar, var olanlar. Peki ne kaldı geriye? Bir şey, buna ne dersiniz? Ağaç mı, masa mı, ekmek mi, su mu, yıldız mı, ateş mi, hava mı, toprak mı, ne derseniz deyin, bir şey ya gökte ya yerdedir, ya gece ya gündüzde vardır. Yani ya filan zamanın falan mekanla kesişim noktasında, ya falan zamanın filan mekanla kesişim noktasındadır. Ya gökle yerden birinde, ya geceyle gündüzden birindedir. Hepsinde olan Allah'ın olunca, kul şöyle söyle diyor artık Allah. E gayrallahi ettehidu veliyyen fatiris semavati vel ard ve huve yut'im ve la yut'am. Söyleyin. Allah ki bütün gökler ve yeryüzünü var eden, ortaya çıkaran, üstelik doyuran ama kendisi doyurulamayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu ama kimseye muhtaç olmayan iken Allah, ben o Allah'ı bırakacağım, sonra ondan başkalarını kendime veli kabul edeceğim. Olur mu öyle şey? Söyle onlara, şöyle söyle diye başladı yine, kul, kul diye devam eden ayetler, daha önce hatırladık, tekrar edelim, bak yine karşımıza çıkıyor, bir sonraki 15. ayette, ya da 19. ayette, hatta birkaç defa, böyle devam edecek, söyle, şunu söyle, şöyle söyle denilen mesaj. Öyleyse, Allah Peygamberimize 14. ayette dedi ki, de ki, şöyle söyle onlara, ben bu özellikler sahibi bir Rab ve ilahken, bütün gökler ve içindekiler, bütün yeryüzü ve içindekiler benimken, bütün mekan bana aitken, bütün zaman benim, yani gece ve içindekiler, gündüz ve içindekiler de benimken, söyleyin, ben, yani peygamber, böyle bir Allah'ın elçisi olarak söylüyor, biz de aynen onun gibi söyleyeceğiz, şimdi peygamberimiz söylüyor, yani Allah semavat ve arzı yaratanken, doyurulamayan ama doyuranken ben onun dışında veliler bulacağım öyle mi? Kim o? Hadi bulun beraber bulalım. Yani caiz mi? Kimilerine göre evet. Hatta bu surenin 74 ve devamındaki ayetler buna işarettir diyenler de var. Ben her ne kadar öyle anlamasam da. Hani İbrahim aleyhisselam hakkı ve hakikati anlatmak için bu hadi bu ay benim Rabbim kabul ettim ama battı ne yapacağız demiş ya. Oysa orada bile bir soru olmalı değil mi? Bu benim Rabbim ha diye ben öyle anlıyorum. Ama diyelim hadi diğerlerine göre şöyle soralım. Hadi birbirimize söylüyoruz. Gelin arkadaşlar, dostlar, yandaşlar, sıradaşlar. Hadi beraber oturalım veya ayağa kalkalım, hoplayalım veya zıplayalım, ne yapacaksak yapalım. Ama yani Allah'tan başka bir veli bulalım. Onun yerine koyabileceğimiz, ona ihtiyacımızı ortadan kaldıracak, kendisiyle beraber olunca mutlu olacağımız, kararına uyunca bize dünya ve ahiret mutluluğu sağlayacak bir başka veli bulsak, yanılmayacak, bizi de yanıltmayacak, bizi pişman etmeyecek, kendisi bu işe layık bir veli bulalım. Hadi kimi bulacağız? Gökte olmayacak bu. Yerde de olmayacak. Peki gündüz olmayacak, gece de olmayacak. Zaten benim hayatımda bir şey kalmadı ki. Ne kaldı geriye? Sadece teslimiyet. Peki veli ne acaba? Veli bir kişi adına yetkili olan, karar yetkilisi olan demektir. Mesela iki ortaktan biri diğerini bir konuda veli kabul edebilir. Baba çocuğunun velisi olabilir ya da komşu komşuya veli olabilir. Bu konuda sen benim velimsin, dediğini dinlerim denilen birisidir o. Onun aldığı karar diğeri için geçerliyse o onun velisi olur. Tabii bunlar dünya planında insanların velayetini anlatan basit örnekler. Ama Kur'an'a bakıyoruz baştan sona, bize velilik konusunda önce iki ana program sunuyor. Müminlerin velisi Allah'tır. Kafirlerin velisine gelince onlar Allah'tan başka nice nice varlıkları kendilerine veli kabul ederler. Böyle başlar mesela Bakara suresi. Allahu veliyyüllezine amenu vellezine keferu evliyâuhumut tağut. Yani anladığım şu ki yeryüzünde insanın, insanoğlunun hayatına müdahale anlamında ya da karar verme anlamında hayata karışma, karar alabilme, alınan kararın karşıdaki tarafından kabul edilmesi anlamında iki odak noktada velilik söz konusudur dünyada. Bir, ya Allah veli kabul edilir ki onu veli kabul edenler Müslüman, mümin diyoruz onlara. Kur'an öyle diyor. Ya da Allah'tan başka varlıklar, Allah'ın izin verdiği anlamına değil, Allah'tan başka onun iznine müracaat etmeden, ona sormadan, danışmadan başka başka varlıkları hayatı düzenlemeye, karar almaya yetkili bilenler var. İşte böylece iki ana grupta bir kere velayet toplanmış oluyor. Birisi Allah, diğeri Allah'tan başkaları. Ama Allah'ın veli oluşunu Kur'an görebildiğim kadarıyla üç kademede anlatmış. Pek çok ayet der ki, mesela bu ayet ya da bir sonraki surede Araf suresinde inne veliyyallahu lezî nezzelel kitab ayeti veya az önce okuduğum Bakara suresinde Allahu veliyyüllezine amenu ayeti gibi ayetler bu işe tek yetkili varlığın Allah olduğunu anlatıyor Müslümanlar adına. Yani Allah karar verendir, Allah karar alandır, bu karar alınan karar, verilen karar Müslümanlar adına bağlayıcıdır. Çünkü Müslümanların velisi Allah'tır, bu yetkiyi Allah'tan başka kimseye Müslümanlar vermez. Lakin Allah herkes adına aldığı kararı herkese kendisi bizzat bildirmez. Bak Ahmet kulum sana şöyle karar aldım, bak Ayşe kulum sana da böyle karar aldım, bak Fatma kulum sana böyle karar, bak Muhammed kulum sana da böyle karar aldım demez Allah herkese tek tek. Ya Allah'ın o kullar adına aldığı kararı Allah'ın kulları, mümin kullar birbirlerine ulaştırırlar. Yani bak kardeşim Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin, Allah senin adına bu konuda şöyle bir karar almıştır. Sen bu kararın gereği olarak hareket et çünkü Allah senin velindir deme makamında müminler birbirlerinin velisidir. Vel mü'minûne vel mü'minât Ba'duhum evliya'u ba'd ayeti bunu anlatır. Yani müminler hepsi bir kenara, biri Allah makamında değil. Tekrar edeyim. Müminler birbirlerinin velisidir. Birbirleri adına Allah'ın aldığı kararı birbirlerine ulaştırırlar. Değilse onlardan biri Allah makamında, diğerleri de insanlar makamında, onun aldığı kararı Allah yerine koyup da diğerleri uygular demiyoruz. Mesela Ömer Efendimiz müminlerin velisidir, karar alır, uygular müminler. Ama cemaatin içinde bir kadın Ömer Efendimiz adına karar alır, bu yaptığın yanlış Ömer, vazgeç bu kararından der. O da onun velisi olur. Ömer de der ki kadın isabet etti, Ömer yanlış yaptı, vazgeçti hatasından der. Hepsi bu kadar. Öyle olmalıdır da zaten. Çünkü müminler, kadınlar ve erkekler birbirlerinin velisidir. Yani Allah'ın kendilerine aldığı kararı birbirlerine ulaştırırlar. İşte bu noktaya erişen, bu özelliği kazanan müminler, Allah onları kendisinin velisi olarak tarif eder. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun der Allah. Yani dikkat edin, şu benim veli kabul ettiğim kullarım var ya, işte o veli kabul ettiğim kullarım, onlar için ne korku, ne hüzün, ne keder yok elbette. Yani onlar korkmayacaklar, mahzun ve mükedder olmayacaklar der. Ama bu mahzun ve mükedder olması gerekmeyen, korkmayacak olan, cennete hak eden Allah'ın veli kullarının iki özelliği olmalıymış. اَلَّذ۪ينَ amenu ve كَانُوا يَتَّقُونَ. Hayatlarını vahiyle düzenleyen, iman ehli, inancın güvencesinde takva ehli olanlarmış elbette. Yunus suresi 62 ve 63. ayetler. Bu son bölümü özetliyorum. Devam edeyim inşallah sonra. Der ki Allah bildiğim kadarıyla 14. ayette, Allah'ın şu şu şu özellikleri varken ben başka veli mi bulacağım? Neymiş o özellikler? Bütün gökler ve yeryüzünü var eden o. Doyuran o ama doyurulamayan o. Herkesin muhtaç olduğu ama kimseye muhtaç olmayan o. Allah böyleyken benim hayatıma karar merciği başka birini mi bulayım? Karar almaya yetkili başka bir varlık mı edineyim? Mümkün değil demesi gerekiyor peygamberimizin ve de peygamber yolunun yolcularının. Nedenmiş o? Çünkü bu özellikleri taşıyan başka bir varlık yok ki. Müslüman Allah'ı veli bilecektir. Ama Allah'ın velayetini Müslümanlar birbirlerine hatırlatacaklar. Dolayısıyla her Müslüman, Müslüman kardeşinin bu anlamda hatırlatıcı bir velisi, Allah'ı hatırlatan bir velisi olacaktır. İşte bu inanca sahip Müslümanlar, peygamberimize yine, Allah'a yine kulak verecekler. Allah diyor ki, قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَكُنْ اَوْوَلَ مَنْ اَسْلَمْ Ben bu konuya ilk teslim olanlardan olmalıyım. Birilerini beklememeliyim. Ben emrolundum ki, bu işe ilk gönül veren, ilk boyun büken ben olmalıyım. İlk boyun büken, ilk teslim olan. Yani ilk Müslüman diyeceğim, o zaman yanlış anladı kimi muhataplarım, ilk Müslüman Hazreti Hatice değil mi diye başladılar. Öyle değil. Bu emir önce peygamberimize, ilk Müslüman o tabii. Ama ben beklememeliyim, ben benden öncekileri beklemeden bu iş ilk benim işim olmalı demeliyim anlamına bir prensip kararı galiba bu. Yani, ah benden önce bizim köyde biri başlasaydı dememeliyim. Şu bizim grupta ne kadar da boş vakit öldürdük, ah benden önce biri teklif etse dememeliyim. Ah birisi daha iyi bir düğün yapsa da ben de onu takip etsem, ah biri iyi bir Müslümanca ticaret yapsa da ben de onu takip etsem gibi gibi ahlar çekmemeliyim. Ben bu işin ilki olmalıyım. Öğrendiniz mi? İslam'a aykırı, Kur'an'a aykırı, sünnete aykırı bir yanlışınız mı varmış? Öğrendiniz mi? Tamam, onu ilk düzelten siz olun. Ya da öğrendiniz mi bir eksiğiniz, bir yanlışınız varmış? Bir hatanız varmış, yapmanız gereken bir amel varmış, öğrendiniz mi? Bunu ilk düzelten siz olun. Başkasını beklemeyin. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Bu da olsun be demeyin. Yani hep Allah'ı dinliyorum zaten. Bak yemede dinledim, içmede dinledim, o kadar adetimi bıraktım. Yatağımı, yorganımı, elbisemi, yememi, içmemi, her şeyimi değiştirdim. İşimi, gücümü değiştirdim. Bu kadar da olsun yani. Ben buna da şimdi Allah için... Ya Rabbi derim, o kadara da izin verseydin derim gibi İnsanlar hayatlarının bir bölümünde de Allah'tan başkalarına kul köle olmayı düşünmesinler. Ve la tekûnenne minel müşrikîn. Peygamberimize diyor ki Allah, sakın ha şirke düşenlerden olma, beni ortaklı düşünenlerden olma diyor. Kul, şöyle de söyle. Bir de şunu söyle. İnni ehâfu in asaytu rabbi azâbe yevmin azîm. Tabi müşrik olmayacak peygamberimiz. Tabi Müslümanlar şirke düşmeyecekler. Tabi bu da olsun, bu kadar da günah bende, bu kadar yanlış bende olsun. Ya da İslam benim bu bölümüme karışmasın. Her gecemi Allah'a ayırıyorum, bir gece de bana bıraksın. Demeyecek tabi Müslümanlar, çünkü Allah diyor ki peygamberimize şöyle söyle. Diyor şimdi peygamberimiz, dinliyoruz. Allah'ın sözcüsü olarak bir peygamber, bir elçi, bir rasul olarak. İnni ehafu, ben korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Müthiş bir korku içine kapılmışım. Ama ne zaman? İn asaytu rabbi azabe yevmin azim. Eğer Rabbıma isyan edersem. Rabbıma isyan edersem. Yani peygamber bile Rabb'a isyan edince azabe yevmin azimden korkarsa, bir günün azabından, bir büyük günün azabından, bir günün bir büyük azabından korkarsa, biz hepten korkmak zorundayız tabi. Elbette peygamberimiz de bizim için korkuyor. Bize elbette Allah'ın mesajının sözcüsü olarak böyle iletiyor bu gerçeği. Azim bir azap, azim bir gün. O gün herkes mi azaba uğrayacak? Öyle değil. Men yusraf anhu yevme idin fakat rahime. O gün kimileri eğer azaptan kurtulmuşlarsa, ya da o gün kimilerinden geçilmişse, sarf-ı nazar edilmişse, neyse tamam geç bakalım dercesine bile olsa, kimileri hesaba çekilmemişse o gün, o gün onlara merhamet edilmiştir öyleyse. Yani merhamete ulaşanlar onlardır. Veya başka türlü söylesek, bilmem lafı dolandırdık mı? Ben mi fark edemedim ne dediğimi? O gün merhamete uğrayanlar, merhamete nail olanlar, merhamet kendilerini bulan insanlar, işte onlar geçilmiştir onların hesabından. Yani hesaptan kurtulmak, o günkü hesaptan kurtulmak, bir büyük günün azabından kurtulmak anlamına rahmet ve merhamete ulaşmak demektir. Eğer insanlar o gün hesaptan sarf-ı nazar edilmiş, hesaptan kurtulabilmişlerse, tamam onun hesabı görüldü, olsun bakalım, olanlar tam kabul edildi, eksikler tamamlandı, yanlışlar yok kabul edildi denilebilmişse, işte ona merhamet olunmuştur da ondan. Ya da o gün aslında merhamete uğramak asıl o gün olacaktır. Bugün insanlar oğlu olunca, oğlu ölünce fark var zannediyorlar. Hayır. Hangisinde merhamete ulaştınız? Bilmiyoruz ki. Peki kazanınca, kaybedince 10 yıl, 15 yıl uğraştınız. Dükkan, tezgah hepsi beraber yandı, kül oldu gitti. Allah dayanamayacağım şeyle imtihan etmesin. Ama hangisinde rahmete ulaştınız? Elinizden gidince mi, elinize geçince mi? Hayır. Öyleyse ne zaman merhamete nail olurmuşuz? Yarın hesabımız kolay olunca, hesap kitap işi bitince, tamam, bunun hesabı tamamlaştı. Yani bundan sarfı nazar edildi. Bakılıp çekilmesi gerekmedi artık ama cennet adına işte ve zalikel fevzül mübin. Bu gerçekten ayan beyan net bir kurtuluştur. İnsanlar dünyada nice kurtuluşlar peşindeler. Tamam. Allah fakirlikle imtihan etmesin. Peki söyleyin, Allah zenginlikle mi imtihan etsin? Hayır. Peki Allah hastalıkla imtihan etmesin? Peki söyleyin, hiç hastalanmadan yaşamakla mı imtihan etsin? Öyle değil. Yani neden kurtulsak biz acaba? Nenin kurtuluşunu biz kurtuluş zannediyoruz? Ah şu okul bir bitse, şu ev bir bitse, şu evlilik bir bitse, şu adamdan, şu kadından, şu çocuktan, şu komşudan, şu gidenden, şu gelenden, şu plandan, şu programdan bir kurtulsam. İnsanlar bir şeylerden kurtuluş ümidiyle kurtuluş hesapları yapıyorlar. Bütün bunlara eş değerde demiyorum, hepsinin toplamına eş değerde demiyorum. Onlardan çok çok daha büyük bir kurtuluş, cehenneme düşmekten kurtuluş değil mi? Cenneti kaybetmekten kurtuluş değil mi? Öyleyse biz de öyle dua etsek, yani o en büyük kurtuluşa nail olmaya. Çünkü en büyük kurtuluşla bütün bu kurtulmak istediklerimize bedel bir kurtuluşa nail oluyoruz. Bunu Allah'tan istemeye elbette hakkımız var. Ya da başka kimden istenecek? Çünkü ve in yemseske Allahu bi durrin fela kâşife lehu illahu. Allah bir zarar istese, dokunduruverse, başımıza gönderse, neydi zarar? İstemediğimiz bir soru değilse onun hayır olma imkanı var elbette. Yani az önceki örnekler gibi söylersem, ölüm zarar mı? İstemeyebiliriz. Açlık zarar mı? İstemeyebiliriz. Fakirlik zarar mı? İstemeyebileceğiz. Evet, bütün bunların fitne olmasından Allah'a sığınacağız. Ama öyle imtihan olunca da onunla cennet kazanabileceğiz elbette. Allah diyelim ki bir zararla bizi imtihana tabi tuttu. Onun yok edilmesi, ortadan kaldırılmasını kimden isteyeceğiz? Fela kâşfe lehu illahu. Allah'tan başka, ya Rabbi bunu kaldır dediğimiz, diyeceğimiz demeye yetkili, ya denilmeye yetkili Allah'tan başka kim var bunu söyleyeceğimiz? Onu Allah'tan başka kim ortadan kaldırabilir? Ama ve in yemseske bi hayrin, Allah bir hayır murad ederse, hayır gönderiverse, yani istediğimiz cinsten bir soruyla bizi imtihan ediyorsa, fehu ala külli şeyin kadir. Yapar mı dersiniz? Yapar vallahi. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Ne isterse onu yapabilir. Ne kadar isterse de yapar. Takdir de ona aittir. Kudret de ona aittir. Çünkü o Allah ve huvel kahiru fevka ibadih. Kullar üzerine etkin ve egemendir. Hakimdir. Ne isterse ona onu yapabilmeye muktedirdir. Güç kuvvet sahibidir. Ve huvel hakimul habir. Allah hakimdir. Hüküm, hikmet ve hakimiyet sahibidir. Habirdir. Her şeyden haberdardır. Allah hakim olunca inanç olarak söylüyoruz da acaba yaşantı olarak bunu hiç hayatınızda gördünüz veya bunu yaşayan Allah'ı hakim ve habir olarak yaşayan birinden haberiniz var mı? Gördünüz mü? Ne dediğimi ifade edebildim mi? Bir başka çeşit söyleyeyim. Allah'ın hakim ve habir olduğuna inanan gördünüz mü? Elhamdülillah çok. Sorun isterseniz sen, ben, hepimiz değil mi inanıyoruz? Peki Allah'ı hakim ve habir bilerek yaşayan gördünüz mü diyorum. Yani Allah'ım sen hakimsin, benim üzerimde hüküm sahibisin, ne dersen demeye hakimsin, sen söz söylemeye yetkinsin, yetkilisin ya Rabbi demem, benim hayatımı böylece düzenlememi soruyorum. Böyle insanlar gördünüz mü? Benim günlük gecelik hayatıma, benim semadaki arzdaki hayatıma sen hüküm sahibisin ya Rabbi. O zaman mesela şöyle bir sorgulama yapıversek kendi kendimize. Mesela bugün saat 1:30'da ne yapıyordunuz? İsterseniz 5'te deyin. Ya da 9 olsun. Yani ne yapıyor idiydiniz? Onu sizden kim istedi? Kimin hükmüne boyun eğip yapmıştınız? Allah mı? Ha meğer o konuda o gün o anda Allah hakimmiş. Peki ya öteki konular? Hepsinde Allah hakim olmalıydı. Bir de habir. Yoksa Allah haberdar değil diye mi bazı yanlışları ısrarla yapıyorduk? Yok, inanıyoruz ki Allah hem hakimdir hem de habirdir. Ben Allah'ın böylece beni imtihan edeceğine inanıyor. Ama kimi yanlışlarım, kimi eksiklerim, kimi hatalarım konusunda Allah'ın affını, rahmet ve merhametini ve de mağfiretini diliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.